Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha an-nas taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 26 Ordubehşt 1401, Hicri Kameri 14 Şevval 1443 ve Miladi 16 Mayıs 2022 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye'nin mülteci sorunu üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, sağlık bülteni, Amerika'nın gerçek yüzü ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi merhum Hüccetül İslam Fatmi Niyâ için başsağlığı mesajını yayınladı. Cumhurbaşkanı Reisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin yeni devlet başkanını tebrik etti. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. İran ile Ermenistan'ın transit işbirliği gelişiyor. Rusya, nükleer anlaşmanın yeniden canlanması metninin tamamen hazır olduğunu belirtti. Ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı İran'la diyaloğa hazırız dedi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Büyük Alim Hüccetül İslam Seyyid Abbas Fatemi Niyan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi mesajında muhterem alimin cazip ve çekici ifade biçimi ve geniş bilgisinin birçok genç ve öğrenci için değerli ve bereketli bir kaynak olduğunu, onu kaybetmenin esef ve üzüntü verici olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi mesajının devamında Hüccetül İslam Fatemi Niyâ için Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret diledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve İslam Müşura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Garibaf da ayrı ayrı mesajlarda Hüccetül İslam Fatemi Niyâ'nın vefatı dolayısıyla taziyede bulundular. Ahlak hocası, İslami tarihçi ve üniversite hocası Hüccetül İslam Seyyid Abdullah Fatemi Niyâ bugün sabah hayata veda etti.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı seçilmesi nedeniyle Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a bir tebrik mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Reisi'nin mesajında şu ifadelere yer verildi. Merhum Şeyh Halife bin Zayed Ali Nahyan döneminde gelişen İran ve Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin yeni dönemde de iki ülkenin çıkarları doğrultusunda tüm alanlarda günden güne gelişmesini temenni ederim. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Ali Nahyan 13 Mayıs'ta 73 yaşında hayatını kaybetti. Zayed Ali Nahyan 3 Kasım 2004'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin Devlet Başkanı ve Abu Dhabi Şeyhi olarak görev yapıyordu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri eski Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Ali Nahyan'ın vefatı sonrası bu ülkeye taziye ziyaretinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri eski devlet başkanı Şeyh Halife bin Zayed Ali Nahyan'ın vefatı sonrası bu ülkeye taziye ziyaretinde bulundu. Eski Abu Dhabi Başkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed, Cuma günü 73 yaşında hayatını kaybetmişti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Ali Nahyan'a gönderdiği taziye mesajla, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayed Ali Nahyan'ın ölümünden dolayı bu ülke halkı ile devletine başsağlığı dilemişti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konular ilişkin değerlendirmede bulundu. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Sözcü nükleer anlaşma görüşmeleri koordinatörü Moran'ın Tahran ziyaretine işaretle bu görüşme İran tarafından belli önerilerin sunulduğunu Amerikalı tarafların siyasi kararını vermesi gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın son günlerde Tahran'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendiren Hatipzade, Tahran'da Viyana müzakerelerinin Avrupa Koordinatörü Mora'ya bazı çözümler önerildiğini açıkladı. Enrique Mora'nın Tahran ziyareti sırasında İranlı baş müzakereci Bakri Keni ile birkaç kez görüştüğünü belirten Hatipzade, Amerika Birleşik Devletleri önerilere olumlu yanıt verirse anlaşmadaki tüm taraflar Viyana'ya geri dönecek dedi. Siyonist rejimin girişimleri hakkında ise sözcü, diplomasi alanında ne zaman bir hareket gerçekleştiğinde sahte işgal rejiminin diplomasi karşıtı ciddi girişimde bulunduğunu, bunun yeni bir şey olmadığını vurguladı. Hatipzade Rusya'nın Viyana görüşmelerindeki rolünü yapıcı olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin bölge ziyareti ve Katar Emiri'nin Tahran ziyareti hakkında ise sözcü, Reisi'nin Fars Körfezi'nin kıyısındaki ülkelerden birini ziyaret edeceğini, ziyaret kesinleştiğinde Cumhurbaşkanlığı ofisi tarafından açıklanacağını vurguladı. Katar Emiri'nin Tahran ziyareti ve İran Cumhurbaşkanı'nın Doha'ya gerçekleştirdiği ziyaretin Tahran'ın komşularla ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini söyleyen sözcü, Cumhurbaşkanı'nın yapacağı ziyaretin İran milleti için kazanımlar olmasını temenni etti. Sözcü Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Birleşik Arap Emirlikleri eski devlet başkanı Şeyh Halife bin Zayed Al Nahyan'ın resmi cenaze törenine katılmak üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini de duyurdu. Afganistan gelişmelerine de dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Afganistan'da iktidardaki yöneticilerin bu ülkenin iç güvenliğini sağlama ve terör örgütlerinin komşulara karşı bir tehdit oluşturmaması konusunda kesin şekilde sorumlu olduğunu vurguladı. Yetkili Tahran'ın tüm gruplar ve etnik kesimler başta olmak üzere tüm Afgan halkının durumu hakkında ciddi şekilde endişeli olduğunu söyleyerek İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumunun ilkeli ve Afganistan gerçeklerine dayalı bir yaklaşım olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü basın toplantısının devamında Siyonist askerlerin Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin cenaze törenine saldırmasına da temasla bu saldırının Siyonist rejimin gerçek yüzünü gösterdiğini, bu olayın Siyonist rejimin gazetecinin cenaze töreninde bile şiddetten vazgeçmediğini ortaya koyduğunu, Ebu Akile'ye yönelik suikastın sistematik bir terör eylemi olduğunu vurguladı. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Bayan Doha'nın ziyaretine ilişkin olarak da sözcü, özel raportörün İran'da bulunduğunu, bu ziyaretin tek taraflı zorlayıcı girişimlerin olumsuz etkilerini incelemek için olduğunu söyledi. İngiltere ve İsveç'in kendi vatandaşlarını İran'a seyahat konusunda uyarmalarına da tepki gösteren Hatipzade, bunun söz konusu ülkelerin tekrarlanan ve bilinen politikası olduğunu ifade etti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün baraj inşaatı ve toz fırtınalarına ilişkin açıklamasına ilişkin olarak da İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Türkiye'nin ilgi göstermesini memnuniyetle karşıladıklarını, toz fırtınası sorununu ortadan kaldırmak için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı. Lübnan parlamento seçimlerine de değinen Hatipzade, İran'ın her daim Lübnan halkının kendi irade ve isteğinin gerçekleşmesi için çaba gösterdiğini, İran'ın hiçbir zaman Lübnan'ın iç işlerine karışmaya gayret göstermediğini ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün İran'daki son gelişmeler ve bazı kentlerde vatandaşların dile getirdiği taleplerine ilişkin müdahaleci sözlerine tepki gösterdi. Sözcü Hatipzade, Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün bu olaylarla ilgili tweetine gösterdiği tepkide, Amerikan yönetiminin haddinden ziyade heyecana kapılmasının hükümetin İran ekonomisini güçlendirme ve halk tabanlı kılma politikasından rahatsız olduğunu gösterdiğini belirtti. Sözcü ayrıca İran hükümetine yaptırımları etkisizleştirmek için takip ettiği yorun ekonomiyi dolardan bağımsızlaştırmak ve ekonomiyi bağdaşlı kazandırmak için olduğuna işaretle İran milletinin azami baskıyı etkisizleştirdiğini kaydetti. Dışişleri Sözcüsü Amerikalıların başka ülkelerin iç işlerine karışmaktansa ülkelerin ulusal egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.
İran İslami Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Ali Niksan başkanlığındaki bir heyet bugün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti. Niksan, Bakü'de düzenlenecek ekonomik işbirliği teşkilatı ECO 3. Parlamenter Asamblesi'ne katılarak burada bir konuşma yapacak. Başkan Yardımcısı Niksan, Azerbaycan ziyareti kapsamında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclis Başkanı Vasif Talibov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra iki ülkeyi ilgilendiren hususlar ele alındı. İran heyeti ardından Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ECO Parlamenter Asamblesi'nin 3. toplantısına katılmak üzere Nahçıvan'dan Bakü'ye hareket edecek. Ali Niksan'daki günlük Azerbaycan Cumhuriyeti ziyareti sırasında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek.
İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı ve Ermenistan Altyapı ve Bölgesel Yönetim Bakanı transit işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptılar. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Rüstem Kasım'ı bugün Ermenistan Altyapı ve Bölgesel Yönetim Bakanı Genel Sansusyan ve ile Tahran'da yaptığı görüşmede İran ve Ermenistan'a karayolu taşımacılığı alanında işbirliği yapması gerektiğine işaretle bu alanda iki ülke arasında ciddi işbirliği yapılması halinde doğrudan doğudan batıya ve kuzeyden güneye transit koridoru haline geleceklerini söyledi. Kasım'ı İran ile Ermenistan arasında yeni caddenin inşa edilmesinin karayolu taşımacılığında yüksek rakamlara ulaşmanın da mümkün olacağını vurguladı. Ermeni Bakan da İran ile yapılan işbirliği anlaşmasından dolayı memnun olduğunu dile getirirken, Kuzey ve Güney Koridor Anlaşması'nın özel öneme sahip olduğunu, bu anlaşmanın imzalandığı için çok mutlu olduğunu vurguladı. Ermeni Bakan sözlerine devamında İranlı kamyoncular için yaşanan sorunlardan dolayı özür diledi.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakari üst düzey bir askeri heyet başkanlığında Tacikistan Savunma ve Askeri İşbirliği geliştirmek amacıyla bu ülkeye gitti. İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakari, Duşanbe'de Tacik mevkidaşı Tümgeneral İmam Ali Sabırzade tarafından karşılandı. Tümgeneral Bakari bu ziyaret kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüşecek, ayrıca bu ülkenin askeri ve bilimsel merkezlerini ziyaret edecek.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasına ilişkin metnin tamamen hazır olduğunu, sadece bazı siyasi konuların geri kaldığını belirtti. Nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasına ilişkin metnin tümüyle hazır olduğuna dikkat çeken Rus yetkili, nükleer anlaşma ile ilgili eldeki metnin Rusya tarafından kabul edilir olduğunu, siyasi kararların alınması halinde birkaç gün içinde nükleer anlaşmanın yeniden canlanabileceğini kaydetti. İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade bugün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrico Mora'nın Tahran ziyaretine oldukça ciddi ve sonuç eksenli olduğuna temasla bu ziyarette İran tarafından belli önerilerin sunulduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da iyi ve güvenilir bir anlaşmanın elde edilebilir olduğunu ancak Amerika'nın siyasi kararını vermesi ve hükümlülüklerine bağlı kalması gerektiğini kaydetti.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman ülkesinin ve Kuveyt'in Al-Dara Areş gaz sahası konusunda İran'la diyalog yapma isteğinde olduğunu duyurdu. El Arabi'ye göre Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Salman bugün Bahreyn'de düzenlenen bir konferans sırasında yaptığı konuşmada ülkesinin petrol üretimini 2026'nın sonunda veya 2027'nin başlarında günde 13 milyon varilin üzerine çıkarmayı planladığını söyledi. Abdulaziz bin Salman, Suudi Arabistan ve Kuveyt, El Dara gaz sahası konusunda İran'la diyalog kurmaktan yanadır çünkü orada bulunan kaynaklar iki ülkenin çıkarınadır dedi. Abdulaziz bin Salman, bu gaz sahasını geliştirmekten yanayız ifadesini kullandı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 383 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.232'ye, vaka sayısı 7.228.434'e çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 755'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 7.022.911'e ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Irak Şii Koordinasyon Kurulu üyeleri Nas İttifakı Başkanı Haydar İbadi'nin evinde toplanıyor. Irak, geçen sene Ekim ayında düzenlenen parlamento seçimlerinden beri yeni hükümetin kurulması konusunda mutabakata varabilmiş değil. Sadr Hareketi Lideri Muktedir Sadr ise Milli Çolcu Hükümetin kurulması konusunda başarılı olmadığını Twitter hesabı üzerinden bildirerek tek yolun en az 30 gün için milli muhalefete katılmak olduğunu belirtti. Bu arada Irak kaynakları Irak Şii Koordinasyon Kurulu üyelerinin yakında eski Başbakan Haydar İbadi'nin evinde toplanacaklarını bildirdi.
Türkiye Komünist Gençliği dün Adana İncelik'teki Amerikan üssü önünde bir basın açıklaması yaptı. Türkiye Komünist Gençliği Adana İncelik'teki Amerikan üssü önünde bir basın açıklaması yaptı. NATO defol bu memleket bizim pankartı ile İncirlik yönüne gelen komünist gençler boyun eğme memlekete boyun eğme memlekete sahip çık. Gençlik gelecek gelecek sosyalizm bu ülke bu halk satılık değil sloganları attı. Komünist gençler adına yapılan açıklamada denizlerden aldığımız bayrak bugün burada İncirlik üstünde dalgalanıyor. Türkiye Komünist Gençliği olarak denizlere söz veriyoruz. Yarım kalan mücadelelerini tamamlayacağız. Bu işi biz bitireceğiz. NATO'yu defedip bağımsız sosyalist bir Türkiye'yi kuracağız. Yağma yok. NATO'yu bu topraklardan kovacağız. Yağma yok. Şu gördüğümüz İncirlik üstüne el koyacağız. Türkiye Komünist Gençliği olarak söz veriyoruz. Bağımsız sosyalist Türkiye'yi kuracağız. Kahrolsun NATO, kahrolsun emperyalizm, yaşasın tam bağımsız sosyalist Türkiye denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Türk'im Arif Vakfı'na ait Ayn-ı Mena İlköğretim Okulu'nun müdür yardımcısına düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Kandahar'da Türk-i Marif Vakfı'na ait Ayn-ı Mena İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısının dün bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin büyük bir üzüntüyle öğrenildiğini belirtti. Afganistan'da eğitim önemli katkıları bulunan Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nun yetkilisine yönelik bu menfur saldırıyı şiddete kınıyor. Faillerin bir an önce belirlenerek adaletin önüne çıkarılmasını umuyoruz ifadeleri kullanılan açıklamada merhum okul müdür yardımcısına Allah'tan rahmet, yakınları ve dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı dilendi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmasının Avrupa'nın güvenliğini güçlendiremeyeceğini belirtti. Kremlin sözcüsü Peskov, Finlandiya ve İsveç'in tarafsızlık statülerini bir kenara bırakıp NATO'ya üye olma planlarına ilişkin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olmalarının kıtamızın güvenlik mimarisini bir şekilde güçlendireceğini ya da geliştireceğini düşünmüyoruz. Daha doğrusu böyle olmayacağından eminiz dedi. Bu endişelenmemize sebep olan çok ciddi bir konu diye devam eden Peskov, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğinin koşulsuz bir biçimde sağlanması gereken güvenliğimiz açısından uygulamada ne gibi sonuçlar doğuracağını dikkatle izleyeceğiz vurgusunu yaptı. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin neler olup bittiğini ve her bir açıklamayı da çok yakından izleyeceklerini kaydeden Peskov, İsveç tarafından ittifaka üye olsalar dahi topraklarına yabancı ülkelere ait askeri üs ya da silah sistemi konuşlandırmasını da planlamadıklarını ilişkin açıklamada yapıldığına dikkat çekti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus güçlerinin ülkenin doğusundaki Harkiv bölgesinden çekildiğini iddia etti. Zelenski yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonunun çıkmaza girdiğini ve Rus güçlerinin Harkiv vilayetinden çekildiğini ileri sürdü.
Ve Suriye Cumhurbaşkanı Bashar al-Assad bugün 5. Genel Konferansı'nı Şam'da gerçekleştiren Filistin Toplulukları, Kuruluşları ve Diaspora Avrupa'daki Faaliyetler Birliği Genel Sekreterliği üyeleriyle bir araya geldi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz 18. İran-Küba Ortak Ekonomik Komisyon oturumu etrafında. İran-Küba Ortak Ekonomik Komisyon oturumu pazar günü Tahran'da başladı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ekonomik Diplomasi Sorumlusu Mehdi Safari, İran-Küba Karma Ekonomik Komisyon'un 18. toplantısına Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisiyas ile İran Sağlık ve Tıp Eğitim Bakanı Behram Aynullahi'nin katılacağını belirtti. 3 gün sürecek bu oturumda ticaret, yatırım, transit, ulaşım, elektrik ve enerji, petrol ve gaz, gümrük, bankacılık ve finans, sağlık standartları ve diğer önemli konular dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 21 ihtisas komitesinin düzenlenmesi planlanıyor. İki ülkenin ortak komisyon 17. toplantısı Ocak 2016'da Havana'da yapıldı. İran-Küba ilişkileri 1979, İslam devrimi ve İran'ın anti-emperyalist görüşlere sahip bağlantısızlar hareketine üye olması sonrasında güçlendi ve şu anda çeşitli alanlarda devam ediyor. Veriler iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin istenilen düzeyde olmadığını gösteriyor. Halbuki İran-Küba ekonomik, bilimsel ve askeri ilişkileri uzun bir geçmişe sahiptir. Durum öyle ki İran-Küba, İran'ın 157. ticaret ortağı sayılıyor ve bu büyük bir ticari eksiklik olarak addediliyor. Ancak mevcut durumda İran ile Küba arasında diplomatik ve hizmet vizelerinin muafiyetine ilişkin 12 anlaşma imzalanmış. Düşük hacimli ticari ilişkilere rağmen savunma, istihbarat ve sağlık alanlarındaki işbirliği genişlemeye devam ediyor. Özellikle korona aşısının geliştirilmesinde iki ülke arasındaki tıbbi işbirliği artmış bulunuyor.
Hem İran hem de Küba bağımsız devletler olarak Amerika'nın yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarına maruz kalmış ve buna bağlı olarak ilişkilerin düzeyinin yükseltilmesi ve karşılıklı olarak ihtiyaçlarının karşılanması bu yaptırımların kaldırılmasında ve etkisiz hale getirilmesinde etkili olabilir. Mevcutta iki ülke arasında ekonomik ve ticari işbirliği için önemli bir potansiyel var ve transit ve bankacılık ilişkileri sorunu da dahil olmak üzere engellerin üstesinden gelmek için uygun çözümler bulunabilir. Küba dahil olmak üzere Latin Amerika ülkeleri ile ilişkin ve işbirliğinin genişletilmesinin İran-İslam Cumhuriyeti hükümetinin stratejik politikaları arasında yer aldığı açıktır ve Küba yetkileri her daim iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulamış ve tek taraflı Amerikan yaptırımlarını etkisiz hale getirmek için ortak hareket etmeye hazır olduklarını belirtmiştir. Küba Başbakan Yardımcısı ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Ricardo Cabrillasas, İran-İslam Cumhuriyeti'nin ikili ilişkilere verdiği güçlü desteği ve Amerika'nın Küba'ya yönelik tek taraflı yaptırımları karşısında verdiği desteği de takdir ederek 18. Ekonomik İşbirliği Ortak Komisyonu'nun önemine vurgu yaptı. Kübalı yetkili iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri vurguladı ve iki ülkenin ekonomik kapasitelerini her iki tarafında yararına kullanmanın öneminin altını çizdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan iki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesini stratejik olarak nitelendirirken İran'ın 13. hükümeti her iki taraftaki mevcut kapasiteleri göz önünde bulundururken ekonomik ve ticari alanlarda işbirliğinin teşvik edilmesini önemli görüyor ve mümkün olan her şeyin yapılmasını istiyor. İki ülkenin ekonomik potansiyellerini gerçekleştirmek için işbirliği yapmasını bekliyoruz dedi. Buna göre İran-Küba Ortak Ekonomik Komisyonu'nun da 18. toplantısının oturum aralarında işbirliğini geliştirmede yeni bir sayfanın başlangıcı olabilecek ilaç, aşı, tarım, gümrük ve gıda ile ilgili belgeler iki tarafça imzalanması bekleniyor. İki ülke arasında geçmiş belgelerin ve anlayışların uygulanmasını hızlandırmak da gündeme alınacağı söylenmelidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Nekbe günü 74. yıl dönümü etrafında. ...74 yıl önce Kıçı Rejim İsrail, Filistinlilere karşı feci cinayetler işleyerek varlığını ilan etti. 15 Mayıs Filistinliler için unutulmaz bir gün olarak Siyonistler tarafından göçe zorlanma günüydü. Nekbe günü Filistinliler açısından toprakların işgal edilmesi, arazilerine el konulması, göçe zorlanmaları ve 800 bin Filistinlinin evinden barkından olması ve mülteci durumuna düşmesinin yıl dönümüydü. Siyonist rejimin bu cinayetinin üstünden 74 yıl geçmektedir. Fakat ne Filistinlerin bu açılan yarası unutulmuş ne de işgalci Siyonist rejimin cinayetleri bitmiştir. Bu bağlamda Filistin İslami Cihat Hareketi üst düzey üyesi Velid el-Kattati 15 Mayıs günü İran basınına verdiği özel röportajında Filistin halkının hala Batı tarafından desteklenen Siyonizmin zulmü, işgali ve cinayetlerinden acı çektiğini belirtti. İşgalci rejimin cinayetleri hala dolu dizgin devam ediyor. Son 74 yılda 27 bin kilometre karelik bir alanı kaplayan Filistin topraklarının %85'inden fazlası Siyonistler tarafından işgal edilmiş ancak rejim yerleşimler inşa etmeye devam ediyor ve Filistin topraklarına ve evlerine açgözlülükle göz dikiyor. Son 74 yılda Filistin toprakları içinde ve dışında yüzden fazla Filistinli şehit oldu ve Filistin vatanı için ayağa kalkmaya ve işgalci rejime karşı savaşmaya devam edenler de mücadelelerini sürdürdü. İşgalci rejimle savaş kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlılar tarafından devam ettirilmektedir. İsrail'le savaşmak için sadece Filistin kimliğine sahip olmak yeterlidir. Şirin Ebu Akile, İsrail ordusu tarafından kasten öldürülen ve şehit edilen El Cezire kanalı için çalışan ve cinayetlerin örtbas edilmesini engellemeye çalışan Filistinli bir gazeteci olarak bunun son örneğiydi.
Gazze şeridi kuşatmasının üzerinden 16 yıl geçti. Gazze, dünyanın en büyük açık hapishanesi haline gelmiştir ve halkı güvenlik, sağlık ve gıda açısından ciddi zorluklarla karşı karşıya, ancak yine de işgalci rejimin cinayetlerinden devam ettiği görülmektedir. Filistin'de uzlaşma ve direniş ikilemi hala var olmasına rağmen ve Filistin yönetimi rejimin suçlarına bakılmaksızın onunla uzlaşmayı vurgulamasına karşın zaman içinde direnişin ağırlığı ve Siyonist rejime karşı direnme talepleri artmış ve bugün direnişe karşı rejim zayıf ve şaşkın duruma düşmüştür. İşgal altındaki topraklarda bugüne kadar 16 Siyonistin de ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına neden olan Filistinlilerin bireysel şehadet ve feda operasyonları direniş yaklaşımının uzlaşmaya olan üstünlüğünü de kanıtlayan açık ve güncel bir belge olduğu kadar direniş karşısında Siyonistlerin çaresizliğinin de bir kanıtıdır. Buna göre Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Nekbe gününün 74. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada işgalden kurtulmanın ve Siyonistlerin karşısına çıkmasının tek yolunun kapsamlı direniş ve başta silah direnişi olmak üzere direniş olduğunu ilan etti. Son nokta ise 1948'de Siyonist rejimin kurulmasından Batı'nın tam desteğiyle gerçekleşmesi ve 74 yıl sonra Batı'nın Batı Asya bölgesinin kalbindeki bu sahte ve gayrimeşru rejimi de desteklemeye devam etmiştir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 1352 kişi tespit edildi. Van'da da bir eve düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı. Türkiye Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik geçtiğimiz günlerde kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı sevgili dinleyicilerimiz. Öte yandan sosyal medyada son olarak mültecilerle ilgili dolaşan haberlerde Türkiye polisi bir grup Afgan mülteciye karşı şiddet uygulayarak onları tutukladığı haberi de yankılandı. Biz bu sohbetimizde bu mülteci sorununun nasıl çözüleceği ve aslında bu sorunun nasıl bir aşamaya geldiği konusunu konuşmak istiyoruz. Türkiye'nin iç gelişmeleriyle ilgili hükümetin alacağı veya aldığı tedbirleri de kısaca gözden geçireceğiz sohbetimizde. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi Türkiye Afganistan'dan Avrupa ülkelerine mülteciler için bir geçiş noktası haline gelmiş vaziyettedir. Durum böyle olunca da mülteci akını geçmişe nazaran biraz daha şiddetli bir şekilde arttığı gözlenmektedir. Özellikle mesela Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Afgan vatandaşlarının göçü arttı. Ve şimdi de Türkiye'nin içinde bu göçmen krizinin, yani ekonomik krizinin yanında göçmen kriziyle de hükümetin karşı karşıya bulunması çeşitli, ister hem muhalif tarafından olsun hem yandaş medya taraflarından eleştiriliyor, yorumlanıyor. Siz son olarak bu mülteciler konusunda yayınlanan haberleri nasıl değerlendirirsiniz efendim?
Şimdi başta şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'deki mülteci politikasının gelmiş olduğu durum aslında Türkiye'deki mevcut iktidarın yanlış politikasından kaynaklı bir durumdur. Daha öncesinde çünkü Türkiye bunu çok sistemsiz bir şekilde bir göçmen politikasını geliştirdi. Özellikle Suriye meselesiyle birlikte. Fakat o kadar göç alındı ki artık bundan sonra kontrolden çıktı açıkçası. Daha öncesinde tabii Avrupa Birliği, Avrupa ülkeleri bu göçmenler konusunda Türkiye'ye belli boyutta ciddi bir ekonomik yardımda bulunuyorlardı. Yani göçmen meselesinin özellikle ekonomik durumu falan çok fazla Türkiye'ye yük olunmuyordu. Fakat bu gittikçe artık sadece Avrupa Birliği'nin de artık kaldıramayacağı, çünkü savaş içerisinde mağdur olmuş göçmenler, sığınmacılar ya da mülteciler, ama onun dışında da Türkiye'nin hatalı politikalarından dolayı bir geçiş güvenlik zafiyetinin yaşanmasıyla birlikte artık her taraftan mağdur olan olmayan herkes Türkiye bir geçiş ölkesi olarak, transit ülke olarak kullanmaya başladı. Geçiş ölkesi olarak devam etti. Şimdi tabii Avrupa Birliği de biraz bir şekilde artık ekonomik olarak biraz kendisini geri çekmeye başlayınca, Türkiye'de de biliyorsunuz pandemi ve ekonomik sıkıntılar da baş gösterince, artık Türkiye'nin de bu sorunla baş edemeyeceğini, kaldıramayacağını ve onun dışında da bununla birlikte tabii muhalefet özellikle, ya da muhalefetin daha çok milliyetçi partileri falan, daha çok milliyetçi düşünen kesimler falan var. İşte son dönemlerde Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ ve benzeri bir takım kesimler ve ciddi bir şekilde bu soruna karşı çıktılar ve karşı çıkınca da kamuoyunda ciddi bir göçmenlere ve sığınmacılara karşı ciddi bir cephe oluşmaya başlandı. Şimdi Türkiye burada nasıl çıkabilir? Açıkçası Türkiye'nin de çok ciddi bir politikası yok. Türkiye'nin de çok ciddi bir politikası yok bu konuda.
Evet.
Yani bu konuyu tam olarak nasıl çözeceğini tam olarak bilmiyor açıkçası. Böyle bir durum da söz konusu. Fakat işte Türkiye'deki muhalefet partilerinden en büyüğü olan Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla ilgili bir çözümü var. Onun dışında Deva Partisi'nin bir çözümü var. Yani AKP'nin içerisinden ayrılmış Ali Babacan'ın liderliğinde. Şimdi bunlar daha çok Suriye hükümetiyle, Şam hükümetiyle aslında açıkçası bir müzakerenin yapılıp, yani çözüm oluşturulup güvence altına alıp göndermek gerektiğini söylendi. Ama onunla yetmiyor tabii. Sizin söylediğiniz Afganistan'da da çok ciddi bir göç aldı Türkiye. Yani artık Türkiye'nin içerisinde de bu işi yapan, yoğunlukta olan ve ticaret haline getiren ciddi gruplar var. Mesela bu gruplar da artık bu sığınmacıları ya da göçmenlerin geçişi konusunda Türkiye'nin rahat bir ülke olduğunu ve Türkiye içerisinde de bir ticarete dönüştürdüklerini görüyoruz. Şimdi bu da çok ciddi bir etken ve Türkiye asayiş olarak bununla da çok fazla bir mücadele göstermiyor. Şimdi bunlar hepsi eklenince Türkiye'nin artık bundan sonra çok rahat bir transit geçiş ülkesi olduğunu görebiliyoruz. Daha önce bu daha çok Yunanistan üzerinden yapılıyordu, bu transit geçiş sürecini. Fakat Avrupa Birliği'nin özellikle Yunanistan konusunda ciddi bir asayiş destek sunulması ve destekle birlikte artık o bölgeyi tamamen kapatması ve Yunanistan'ın politikasını sığınmacılara karşı ciddi bir sert politikasının olmasıyla birlikte bu belli boyutta engellendi. Fakat şu anda engellenmeyen tek ülke şu anda Türkiye. Çünkü Türkiye yanlış bir göçmen politikası uyguladı ve oldukça çok fazlasıyla milyonlarca göçmen aldı ve bu göçmenlerin sorunu artık neredeyse yerleşik ve yerleşiğin dışında da bir transit geçiş ülkesi haline gelmesi, bunun da işte hangi ülkede bir problem çıkıyorsa ve bu problemin göçmenlerin kaçışını Türkiye üzerine olabileceği artık kanısı oluşmuş. Yani bu dediğim gibi bir asayiş ve güvenliğinin çok detaylı olması ve sıkı olması gerekiyor. İkincisi de bir göçmen politikanın olması gerekiyor. Yani kontrollü bir göçmen politikasının olması gerekiyor. Üçünde de bu mevcut güçlerin yani nereden geldiğiyle ilgili oradaki yetkili ya da devletlerle koordineli yani devletlerle mutlaka bir işbirliğinin oluşması gerekti ve Türkiye şu anda Suriye konusunda inat ediyor ve herhangi bir uzlaşmaya gitmiyor. Afganistan konusunda da keza öyle bir durum var ve biliyorsunuz İran üzerinden de geçişler oluyordu çok az bir şekilde. Fakat bir şekilde muhtemelen dediğimiz gibi ciddi bir şeyin olması gerekiyor. Ciddi bir uzlaşmanın olması gerekiyor ya da koordinenin olması gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile konuştuk. Türkiye'nin mülteci sorunu ile ilgili sohbetimizin birinci bölümünü bugünkü yayınımızda sizlerle paylaştık. Yarın röportajımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere. Risalet gazetesinde Siyonist askerlerin Nekbe protestosuna kadınlara saldırması, Hamas hareketinin Gazze şehrindeki lideri Yahya el-Sinvar'ın Siyonist rejimin kendisine yönelik tehditlerine verdiği tepkide işgalci rejimden korkmadıklarını vurgulaması gibi haberleri yer verilirken Kudüs gazetesinde İslam İran Yargı Erki Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garib Abadi'nin uluslararası toplumun Siyonist rejimin cinayetlerine karşı durması gerektiği dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. İslam İran Yargı Erki Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garib Abadi, Filistinli bir gazetecinin cenazesine yapılan vahşi saldırıya verdiği tepkide uluslararası toplumun bu rejimin cinayetleriyle yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. Siyonist rejim askerleri geçen çarşamba günü Batı Şeria'da Cenin kampına baskın düzenleyerek El Cezire'nin Filistinli gazetecisi Şirin Ebu Akile'yi şehit etti. Geçen cuma günü şehit Şirin Ebu Akile'nin cenazesine katılan Filistinliler Siyonist rejim askerlerinin saldırısına maruz kaldı. İslam İran Yargı Erki Uluslararası İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garib Abadi Twitter paylaşımında muhabirleri kurşunla hedef alarak şehit eden Hunhar İsrail'den şehitlerin naaşına saygılı olması nasıl beklenebilir diye kaydetti. Garib Abadi, Siyonist rejimin Amerika'nın destekleriyle son 10 yıllarda vahşi cinayetlerini artırdığını kaydederek uluslararası camianın bu cinayetlere karşı durması gerektiğini vurguladı. Filistinli Gazetecileri Koruma Komitesi geçtiğimiz günlerde Siyonist rejimin gazetecileri gözaltına alma, yaralama veya şehit etme amacının rejimin mazlum Filistin halkına karşı işlediği cinayetleri ifşa etmesini engellemek olduğunu belirtti.
Tahran Radyosu.
İttilat gazetesinde Suriye'nin Birleşmiş Milletler'e Siyonist rejimin bu ülkeye saldırılarını kınaması çağrısında bulunması, Türkiye'de ekonomik durumdan memnuniyetsizliğin giderek artması gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde İran ilaç ürünlerinin Rusya'ya ihracatına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Gilan Ticaret Odası Başkanı, İran ilaç ürünlerinin Rusya'ya ihraç edildiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Gilan Ticaret Odası Başkanı Hadetiz Hoştaban, Rus Biovantigra ilaç şirketi CEO'su Mihail Yipintov ile yaptığı görüşmede Rus tarafının İran ilaçlarını Rusya'ya ithal etme arzusunu memnuniyetle karşılarken, İranlı eczacılar ve Rus taraf arasında ortak bir işbirliği kurulmasına yönelik gerekli adımları atacaklarını belirtti. Rus Biovantigra ilaç şirketi CEO'su İran ve Gilan eyaletinin ilaç endüstrisinde büyük ve yetenekli fabrikalara sahip olma kapasitesine değinerek, mevcut incelemelere göre İran ilaçlarının kalitesinin yüksek olduğu, bu ilaçların Rusya'ya ihraç edilebileceğini vurguladı. Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları nedeniyle Rusya'ya ilaç ve ham madde ithalatının zor olduğunu vurgulayan Yipintov, Gilan ve Astrahan arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesi iki ülkenin birçok sorununu çözebilir diye kaydetti. Şehre gazetesinde ise Filistin gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Filistin direniş gruplarından Cenin Tugay'ı işgal güçlerinin şehit ettiği Davud Ez-Zubeydi'nin intikamını alacaklarını açıkladı. Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Cenin Tugay'ı konuyla ilgili yayınladığı bildiride Ez-Zubeydi'nin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kampında yaşanan çatışmalarda yaralanmasının ardından işgal güçleri tarafından kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Bu cinayet cezasız kalmayacak diyen Cenin Tugay'ı, işgalci düşmanla çatışma sahalarının Davud Ez-Zübeydi'nin direnişine ve kahramanlığına şahit olduğunu ifade etti. İslami Direniş Hareketi Hamas'ın liderlerinden Ali Bereke'de Ez-Zübeydi'nin şehit olduğunun açıklanması üzerine yaptığı açıklamada, Filistinli esirin şehit edilmesinin işgal altındaki topraklarda yanan direniş ateşine benzin dökeceğini ve direnişi sürdürmek için yeni bir gerekçe teşkil edeceğini bildirdi. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni. Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde bez ve endokrin bozuklukları hastalıkları üzerinde duracağız. Sağlık Bülteni isimli sohbetimizde sizleri çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır. Tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin yerini alamaz. Vücudun endokrin bezleri, vücuttaki hemen hemen her hücreyi, organı ve işlevi etkileyen hormonlar salgılar. Bu bezler arasında hipotalamus, hipofiz, tiroid, paratiroid, adrenal ve genital bezler bulunur. Sindirim sistemi ile ilgili olması itibariyle pankreas, sindirim enzimleri salgıladığı için bu hormon salgılayan sistemin bir parçasıdır. Beynin merkezinin alt kısmında yer alan hipotalamus, endokrin sistem ile sinir sistemi arasındaki ana bağlantıdır ve hipofiz bezini kontrol eder. Hipofiz bezi bir bezelyeden daha büyük olmasa da bazen ana bez olarak adlandırılan endokrin sisteminin en önemli parçasıdır. Çünkü diğer endokrin bezleri kontrol eden hormonları üretir. Hipofiz bezi ön ve arka kısımlara ayrılır. Ön kısım tiroid, adrenal ve genital bezlerin aktivitesini düzenler. Arka hipofiz bezi de idrara karşı hormon salgılar. Bu iki bölümün her biri kendi hormonlarını salgılar. Sağlık Bülteni isimli programımızın bugünkü bölümünde hipopitalerizm üzerinde durmaya çalışacağız. Hipopituitarizm veya kısacası HP hastalığında bazı hipofiz bezi hormonları gereğinden az salgılanır. Bu hormon salgılama eksikliği, büyüme, kan basıncı veya üreme gibi bir dizi normal vücut fonksiyonunu etkileyebilir. Belirtiler genellikle eksik olan hormon veya hormonlara göre değişir. Hipofiz yetmezliğinin belirti ve semptomları genellikle yavaş yavaş gelişir ve zamanla kötüleşir. Bu nedenle aylar hatta yıllar boyunca fark edilemeyebilir. Ancak bazı insanlarda belirti ve semptomlar aniden ortaya çıkar. Bu semptomlar kişiden kişiye değişir ve kaç tane hipofiz hormonunun etkilendiğine ve ne ölçüde etkilendiğine bağlıdır. Birden fazla hipofiz hormonu eksikliği olan kişilerde ikincil hormon eksikliği semptomları artabilir veya bazı durumlarda birinci eksikliğin semptomları maskelenebilir. İşte bu hormonların eksikliğinden kaynaklanabilecek sorunlar da beraberinde ortaya çıkacaktır.
Thank you.